Yol, Gerçek ve Yaşam Bölüm 13 Rab'de Sevinmek. Allah'ın çocukları, Mesih'in temsilcileri olamaya çağrılmışlardır. Rabbin iyiliğini ve merhametini göstermelidirler. İsa'nın bize, babanın asıl karakterini gösterdiği gibi, biz de Mesih'in müşfik, merhametli sevgisini tanımayan dünyaya onu göstermeliyiz. İsa, "Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya gönderdim," dedi. "Ben onlarda, sen bende olmak üzere. Dünya beni senin gönderdiğini anlasın." Yuhanna 17, ayet 18-23. Elçi Pavlus, İsa'nın öğrencilerine, "Bütün insanlarca bilinen ve okunan Mesih'in mektubu olduğunuz açıktır," diyor. 2. Korintliler 3, ayet 2-3. Mesih çocuklarının her birinde dünyaya bir mektup göndermektedir. Eğer Mesih'in izleyicisiyseniz, Mesih sizin içinizde, ailenize, köyünüze, sokağınıza, yaşadığınız yere bir mektup gönderir. İsa içinizde yaşayarak onu tanımayanların kalplerine konuşmayı arzular. Belki kutsal kitabı okumuyorlar veya onun sayfalarında kendileriyle konuşan sesi işitmiyorlar. Allah'ın sevgisini onun işlerinde görmüyorlar. Ancak siz eğer İsa'nın gerçek bir temsilcisiyseniz, belki sizin aracılığınızla onun iyiliğine dair bir anlayış edinip, onu sevmek ve ona hizmet etmek üzere kazanılacaklardır. Hristiyanlar cennete giden yol boyu ışık taşıyıcıları olarak atanmışlardır. Mesih'ten kendileri üzerine parlayan ışığı dünyaya yansıtmalıdırlar. Yaşamları ve karakterleri başkalarının onlara bakarak Mesih'in ve onun hizmetinin doğru bir anlayışını kazanabilecekleri şekilde olmalıdır. Eğer Mesih'i temsil ediyorsak, onun hizmetini gerçekten de olduğu gibi çekici gösteririz. Ruhlarına kasvet ve üzüntü toplayan, söylenen ve şikayet eden Hristiyanlar, başkalarına Allah'ı ve Hristiyan hayatını yanlış temsil etmektedirler. Allah'ın çocuklarının mutlu olmasından memnun olmadığını ima ederler. Bununla da göksel babamıza karşı yalan tanıklık etmektedirler. Şeytan, Allah'ın çocuklarını inançsızlığa ve umutsuzluğa yönlendirebildiğinde sevinçten uçar. Bizim Allah'a güvenmediğimizi görmekten ve O'nun bizi kurtarmaya gönüllü ve muktedir olup olmadığından şüphelendiğimizi görmekten zevk alır. Rabbin takdiriyle bize zarar vereceğini hissetmemize bayılır. Rabbi, merhamet ve acımadan yoksun olarak temsil etmek şeytanın işidir. Ona dair gerçeği yanlış ifade eder. Hayal gücünü Allah'a dair yanlış fikirlerle doldurur ve göksel babamıza yönelik gerçeğin üzerinde durmak yerine biz, sıklıkla şeytanın yanlış temsillerine odaklanıp Allah'a güvenmeyerek ve ona karşı söylenerek ona haysiyetsizlik etmiş oluruz. Şeytan devamlı dini hayatı kasvetli bir hayata dönüştürmeye çalışmaktadır. Onun zahmetli ve zor görünmesini ister ve kendi hayatında dine bu bakış açısını sergileyen Hristiyan, inançsızlığıyla şeytanın yalanını onaylamaktadır. Hayat yolunda yürüyen pek çok kişi, hataları ve başarısızlıkları ve hayal kırıklıklarına odaklanır ve kalpleri keder ve çaresizlikle dolar. Ben Avrupa'dayken böyle yapan ve artık derin bir dertte olan bir kardeş bana mektup yazarak cesaretlendirme sözleri istedi. Mektubu okuduktan sonraki gece bir rüya gördüm. Rüyada bir bahçedeydim ve bahçenin sahibi olduğu anlaşılan biri beni bahçenin yollarında gezdiriyordu. Çiçekleri topluyor, hoş kokularını kokluyordum. Yanında yürüyen bu kardeş, o sırada yolunu engelleyen çirkin, dikenli çalılara dikkatimi çekti. Orada oturup yas tutuyor, kederleniyordu. Yolda yürümüyor, rehberi izlemiyordu. Aksine çalıların ve dikenlerin arasında yürüyordu. "Ah!" diye ağlandı. Bu güzelim bahçenin dikenlerle bozulmuş olması ne kadar yazık değil mi? Sonra rehber, "Dikenleri bırak," dedi. "Seni yalnızca yaralar. Gülleri, zambakları, karanfilleri topla. Deneyiminizde parlak noktalar olmadı mı?" Allah'ın ruhuna cevaben kalbinizin neşeyle çarptığı tatlı mevsimler olmadı mı? Hayat deneyiminizin geçmiş bölümlerine baktığınızda bazı mutlu sayfalar bulmuyor musunuz? Hoş kokulu çiçekler gibi Allah'ın vaatleri de yolunuzun kenarında her tarafta büyümüyor mu? Onların güzelliğinin ve tatlılığının kalbinizi neşeyle doldurmasına izin vermez misiniz? Çalılar ve dikenler sizi yalnızca yaralar ve üzer ve sadece bunları toplar ve başkalarına sunarsanız, kendiniz Allah'ın iyiliğini küçümsemekle kalmayıp etrafınızdakilerin hayat yolunda yürümelerini de engelliyor olmaz mısınız? geçmiş bir hayatın bütün tatsız hatıralarını, günahlarını ve hayal kırıklıklarını bir araya toplayıp cesaretsizliğin altında ezilene kadar onları tartışmak ve yas tutmak akıllıca değildir. Cesaretsiz bir ruh karanlıkla doludur. Allah'ın ışığının kendi ruhunda parlamasına izin vermez ve başkalarının yoluna gölge yapar. Allah'ın bize sunduğu parlak resimler için ona şükredin. Onun sevgisinin kutsal güvencelerini bir araya toplayalım ki onlara devamlı bakabilelim. Allah'ın oğlu, insanı şeytanın gücünden kurtarmak için babasının tahtını bırakıyor ve tanrılığını insanlıkla örtüyor. Onun bizim adımıza kazandığı zafer, göğü insana açıyor, ilahiyetin görkeminin örtüsünü kaldırdığı mevcudiyet odasını insanların görebilmesi için açıyor. Düşmüş insan nesli, günahın onu batırdığı harabe çukurundan kaldırılmış ve sınırsız Tanrı'yla tekrar bağlantıya geçirilmiştir. Ve ilahi sınava, kurtarıcımıza iman sayesinde dayanarak Mesih'in doğruluğunu giymiş ve onun tahtına yükseltilmiştir. Allah'ın sevgisinden şüphelendiğimizde ve onun vaatlerine güvenmediğimizde ona karşı haysiyetsizlik edip kutsal ruhunu üzeriz. Bütün hayatının çabası, çocuklarının çıkarlarını gözetmek ve onları rahat ettirmek olan bir anne, sanki onlara karşı iyi niyetli değilmiş gibi çocukları devamlı onu şikayet etseydi, kendini nasıl hissederdi? Onun sevgisinden şüphelendiklerini farz edin. Bu, annenin kalbini kırardı. Çocuklarından böyle muamele gören herhangi bir anne veya baba nasıl hissederdi? Ve bizim hayata kavuşabilmemiz için onu, kendi biricik oğlunu vermeye yönlendiren göksel babamızın sevgisine güvenmediğimizde o bize nasıl bakmalı? Elçi şöyle yazıyor. Öz oğlunu bile esirgemeyip onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Romalılar 8, ayet 32. Fakat yine de kaç kişi sözleriyle olmasa da eylemleriyle, Rab benim için bunu istemiyor, belki başkalarını seviyor fakat beni sevmiyor demektedir. Bütün bunlar kendi ruhunuza zararlıdır. Zira söylediğiniz her şüphe dolu kelime şeytanın ayartılarına davettir. Sizi şüphe eğiliminde güçlendirmektedir ve hizmet eden meleklerden sizi uzaklaştırmaktadır. Şeytan sizi ayarttığında tek bir şüphe veya karanlık sözü etmeyin. Onun tavsiyelerine kapıyı açmayı seçerseniz, aklınız güvenmezlik ve asi sorgulamayla dolacaktır. Duygularınızı tartışırsanız, ifade ettiğiniz her kuşku sizi etkilemekle kalmaz, başkalarının hayatında filizlenip meyve verecek bir tohum olur ve sözlerinizin etkisine karşı savaşmak imkansız olabilir. Siz kendiniz ayartı mevsimini atlatabilir ve şeytanın tuzağından kaçabilirsiniz. Ancak etkinizle yönlendirilen başka kişiler, öne sürdüğünüz inançsızlıktan kaçamayabilir. Sadece ruhsal güç ve hayat verecek şeyleri söylememiz ne kadar da önemli. Dünyaya göksel efendiniz hakkında nasıl bir rapor verdiğinizi duymak için melekler dinliyor. Konuşmanız babanın önünde hep sizin için aracılık etmek için yaşayan kişi hakkında olsun. Bir arkadaşın elini tuttuğunuzda dudağınızda ve kalbinizde Allah'a şükürler olsun. Bu onun düşüncelerini İsa'ya çekecektir. Herkes denemelerden geçer. Üzüntüleri kaldırmak zordur. Ayartılara karşı koymak zordur. Ölümlü arkadaşlarınıza dertlerinizi anlatmayın. Ancak her şeyi duayla Allah'a götürün. Tek kelime şüphe veya cesaretsizlik söylememeyi kural edinin. Ümit ve kutsal neşe sözleriyle başkalarının hayatını aydınlatmak ve çabalarına güç katmak için çok şey yapabilirsiniz. Ayartılar altında ezilen, benliğe verilen savaşta ve kötülüğün güçleri karşısında neredeyse bayılıp düşmeye hazır olan pek çok cesur can vardır. Zor mücadelesi sırasında böyle bir kimsenin cesaretini kırmayın. Yolunda devam etmesini teşvik edecek cesur, ümit dolu sözlerle onu neşelendirin. Böylece Mesih'in ışığı sizden parlayabilir. Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız. Romalılar 14, ayet 7. Bilinçaltı etkimiz sayesinde başkaları cesaretlendirilebilir ve güçlendirilebilir veya cesaretleri kırılabilir ve Mesih ve gerçekten uzaklaştırılabilir. Mesih'in hayatı ve karakteri hakkında yanlış bir fikre sahip olan çok kişi vardır. Onun sıcaklıktan ve aydınlıktan yoksun olduğunu, katı, ağır ve neşesiz olduğunu düşünürler. Çoğu durumda bu kasvetli bakış açısı tüm dini deneyimi boyar. Sık sık İsa'nın ağladığı, ancak gülümsediği hiç görülmediği söylenir. kurtarıcımız gerçekten de elemler adamıydı. Acıları tanıyordu. Zira kalbini insanların tüm kederlerini açtı. Ancak hayatı feragat dolu ve acı ve endişeyle gölgelenmiş olsa da ruhu ezilmedi. Yüzü bir üzüntü ve şikayet ifadesi taşımıyordu. Yüzünde daima huzurlu sükunet belirten bir ifade vardı. Kalbi bir hayat kaynağıydı. Gittiği her yere rahat ve huzur, neşe ve mutluluk taşırdı. Kurtarıcımız çok ciddi ve son derece ağırbaşlıydı. Fakat asla kasvetli veya asık suratlı değildi. Onu taklit edenlerin hayatı ağırbaşlı amaçla dolu olacaktır. Derin bir şahsi sorumluluk hissine sahip olacaklardır. Hafiflik bastırılacaktır. Hiç şamatalı eğlence veya kaba şakalar olmayacaktır. Ancak İsa'nın dini ırmak gibi huzur verir. Neşenin ışığını söndürmez, neşeliliği kısıtlamaz veya güneş gibi gülümseyen yüzü gölgelemez. Mesih hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye geldi. Ve kalpte onun sevgisi egemen olduğunda onun örneğini izleriz. Başkalarının nezaketsiz ve adaletsiz davranışlarını aklımızda en başta tutarsak, onları Mesih'in bizi sevdiği gibi sevmenin imkansız olduğunu görürüz. Ancak düşüncelerimiz Mesih'in hepimize karşı olan sevgisine ve merhametine odaklanırsa, aynı ruh da bizden başkalarına akacaktır. Görmeden edemediğimiz kusurlara ve eksiklere rağmen birbirimizi sevmeli ve saymalıyız. Alçak gönüllülük, kendi kendini sorgulama ve başkalarının kusurlarına karşı sabır geliştirmelidir. Bu, tüm kısıtlayıcı bencilliği öldürüp bizi geniş yürekli ve cömert yapar. Mezmurcu, Rabbe güven ve iyilik et, memlekette otur ve onun sadakatiyle beslen diyor. Mezmur 37:2-3. Rabbe güven. Her günün yükü vardır. Endişeleri ve kafa karışıklıkları vardır. Ve buluştuğumuzda zorluklarımız ve dertlerimizi konuşmaya ne kadar da hazırız. O kadar çok gereksiz endişe davetsiz girer, o kadar çok korkuya yüz verilir, öylesine büyük bir endişe yükü ifade edilir ki, duyan kişi tüm ricalarımızı dinlemeye ve her ihtiyaç anımızda yanımızda yardım etmeye hazır, bize acıyan ve bizi seven bir kurtarıcımız olmadığını zannedebilir. Bazıları devamlı korku içinde ve gereksiz yere endişelenmektedir. Her gün etrafları Allah'ın sevgisinin belirtileriyle çevrilidir. Her gün onun takdirinin armağanlarının tadını çıkarmaktadırlar. Fakat bu mevcut bereketleri görmezlikten gelirler. Akılları gerçekleşebileceğinden korktukları uyumsuz bir şeye sürekli odaklanır. Veya küçük olmasına rağmen gözlerini şükran gerektiren birçok şeye kör eden bir zorluk gerçekten var olabilir. Karşılaştıkları zorluklar onları tek yardım kaynakları olan Allah'a yönlendireceği yere huzursuzluk ve şikayetçilik uyandırdığı için onları ondan ayırır. Böylesine inançsız olmakla iyi ediyor muyuz? Neden nankör ve şüpheci olalım ki? İsa bizim arkadaşımız, tüm gök bizim iyiliğimizi istiyor. Günlük hayatın kafa karıştırıcı şeylerinin ve endişelerinin kafamızı yormasına ve kaşlarımızı çattırmasına izin vermemeliyiz. Öyle yaparsak her zaman üzülecek ve sinirlenecek bir şeyimiz olur. Bizi sadece endişelendiren ve yoran, bizim denenmelere karşı koymamızda yardımcı olmayan dertlere yüz vermemeliyiz. İşlerinizde zorluk çekiyor olabilirsiniz. Olanaklarınız gittikçe daralıyor ve zarar etme tehlikesinde olabilirsiniz. Fakat cesaretiniz kırılmasın. Endişenizi Allah'a verin. Sakin ve neşeli kalın. İşinizi basiretle yönetebilmek ve böylece zararı ve yıkımı önleyebilmek için dua ederek bilgelik isteyin. İyi sonuçlar elde edebilmek için elinizden geleni yapın. İsa yardım edeceğine söz verdi. Ama siz de kendi üzerinize düşeni yapmalısınız. Kendiniz yapabildiğiniz her şeyi yardımcınıza dayanarak yaptıktan sonra sonuçları neşeyle kabul edin. Halkının endişeler altında ezilmesi Allah'ın isteği değildir. Ancak Rabbimiz bizi aldatmaz. Korkmayın, yolunuzda hiçbir tehlike yok demez. Denenmelerin ve tehlikelerin olduğunu biliyor ve bize açık davranıyor. Halkını günah ve kötülük dolu dünyadan çıkarmayı teklif etmiyor. Ancak onları asla yıkılmayan sığınağa yönlendiriyor. Öğrencileri için duası buydu. Onları dünyadan uzaklaştırmanı değil, kötü olandan korumanı istiyorum. Dünyada sıkıntınız olacak ama cesur olun. Ben dünyayı yendim diyor. Yuhanna 17, ayet 15, 16, 2.33. Dağdaki vaazında Mesih, öğrencilerine Allah'a güvenmenin gerekliliği konusunda değerli dersler öğretti. Bu dersler tüm çağlarda Allah'ın çocuklarını cesaretlendirmek için tasarlanmıştı ve talimat ve teselliyle dolu bir şekilde bizim çağımıza kadar uzanmıştır. Kurtarıcı, izleyicilerine şükran şarkılarını söyleyen kuşları gösterdi. Endişelerin yükünü taşımıyorlardı. Zira kuşlar ne eker ne biçer. Ancak Yüce Baba yine de ihtiyaçlarını karşılar. Kurtarıcı soruyor, siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Matta 6, ayet 26. İnsanların ve hayvanların yüce sağlayıcısı, ellerini açıp tüm yaratıklarının ihtiyaçlarını karşılar. Havada uçan kuşlar onun dikkatinden kaçmaz, yemi ağızlarına vermez, fakat ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için hazırlık yapar. Onun dağıttığı tahılları toplamaları gerekir. Küçük yuvaları için malzemeleri hazırlamalılar. Yavrularını doyurmalılar. İşlerine şarkılar söyleyerek giderler. Zira göksel babanız yine de onları doyurur. Ve siz onlardan çok daha değerli değil misiniz? Siz akıllı, ruhsal ibadetçiler olarak havada uçan kuşlardan daha değerli değil misiniz? Varlığımızın yazarı, hayatımızın koruyucusu, bizi kendi ilahi suretinde şekillendiren kişi, ona yalnızca güvensek ihtiyaçlarımızı karşılamayacak mıdır? Mesih, öğrencilerine kır çiçeklerini gösterdi. Göksel babalarının insana sevgisinin bir ifadesi olarak onlara verdiği sade güzellik içinde bereketle büyüyen çiçekler. Kır zambaklarının nasıl büyüdüğüne bakın dedi. Bu doğal çiçeklerin güzelliği ve sadeliği Süleyman'ın görkemini kat kat aşar. Sanatsal yeteneğin yaratabildiği en muhteşem giysi bile Allah'ın yarattığı çiçeklerinin doğal zarifliği ve parlayan güzelliğiyle kıyaslanamaz. İsa şöyle soruyor. Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı'nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi ey kıt imanlılar? Matta 6, ayet 28-30. Eğer Allah, ilahi sanatkar, bir günde yok olan basit çiçeklere narin ve çeşitli renklerini veriyorsa, kendi suretinde yaratılmış olanlar için daha ne kadar çok ilgi gösterecektir? Mesih'in bu dersi, endişeli düşünceye, şüphenin yarattığı kafa karışıklığına ve imansız kalbe bir azardır. Rab, tüm oğullarının ve kızlarının mutlu, huzurlu ve itaatkar olmalarını arzular. İsa şöyle söylüyor, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Bunları size, sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim. Yuhanna 14, ayet 27, 15-2.11. Bencil güdülerle görev yolunun dışında aranan mutluluk, dengesiz, kesintili ve geçicidir. Yok olup gider ve ruh yalnızlık ve hüzünle dolar. Fakat Allah'ın hizmetinde mutluluk ve memnuniyet vardır. Hristiyan, belirsiz yollarda yürümeye bırakılmaz. Sonuçsuz pişmanlıklara ve hayal kırıklıklarına bırakılmaz. Bu hayatın zevklerini yaşayamıyorsak, hala gelecek hayata doğru neşeyle bakabiliriz. Ancak burada dahi Hristiyanlar Mesih'le birlikteliğin neşesini yaşayabilirler. Onun sevgisinin ışığına, onun sürekli mevcudiyetinin tesellisine sahip olabilirler. Hayatta her adım bizi İsa'ya yaklaştırabilir, bize onun sevgisinin daha derin bir deneyimini kazandırabilir ve bizi kutsal, huzur dolu evimize bir adım daha yaklaştırabilir. Öyleyse güvenimizi bir kenara atmayalım. Fakat güvencemiz öncekinden daha da sıkı olsun. Rab, buraya kadar bize yardım etmiştir ve sona dek bize yardım edecektir. 1. Samuel 7, ayet 12. Anıtsal sütunlara bakalım. Rabbin bizi teselli etmek ve yok edicinin elinden bizi kurtarmak için yaptıklarının hatıralarına. Allah'ın bize gösterdiği müşfik merhametlerin hepsini aklımızda taze tutalım. Sildiği tüm gözyaşları, iyileştirdiği yaraları, kaldırdığı endişeleri, yok ettiği korkuları, karşıladığı ihtiyaçları, bağışladığı bereketleri, böylece yolumuzun kalanında önümüze çıkacak her şey için kendimizi güçlendirelim. Gelecek mücadelede maalesef yeni zorluklar beklenecek. Ancak hem geçmişe hem de geleceğe bakarak Rab buraya kadar bize yardım etmiştir diyebilirsiniz. Günlerin nasılsa kuvvetin öyle olacaktır. Yasanın tekrarı 33 ayet 25. Denenme, dayanmamız için bize verilen gücü aşmayacaktır. Öyleyse işimize bulduğumuz yerden başlayalım. Her ne gelirse gelsin denenmeye orantılı gücün de verileceğine inanalım. çok geçmeden cennetin kapıları Allah'ın çocuklarını kabul etmek üzere açılacaktır. Ve görken kralının dudaklarından en zengin müzik gibi şu kutsama kulaklarına gelecektir. Sizler, babamın kutsadıkları, gelin, dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın. Matta 25, ayet 34. Sonra kurtulanlar İsa'nın onlar için hazırladığı eve kabul edilecekler. Orada arkadaşları, dünyanın pis, yalancı, murdar ve inançsızları olmayacak. Fakat şeytanı yenmiş ve ilahi lütuf aracılığıyla mükemmel karakterler geliştirmiş kişilerle ilişkiler kuracaklar. Onları burada lekeleyen her günahkar eğilim, her kusur, Mesih'in kanıyla silinmiştir. Ve güneşin parlaklığını çok aşan onun mükemmelliği ve görkeminin parlaklığı onlara verilir. Ve onun karakterinin ahlaki güzelliği ve mükemmelliği onların içinden parlar ve bu harici görkemden daha da çok değerlidir. Büyük beyaz tahtın önünde kusursuz dururlar. Meleklerin itibarını ve ayrıcalıklarını paylaşırlar. Kendisinin olabilecek görkemli mirasın görüntüsü önünde insan kendi canına karşılık ne verebilir? Matta 16, ayet 26. Fakir olabilir, ancak kendisi içinde dünyanın asla veremeyeceği bir zenginlik ve itibara sahiptir. Kurtarılmış ve günahtan arıtılmış ruh, tüm asil yetileri Allah'ın hizmetine adanmış olarak çok daha değerlidir. Ve Allah'ın ve kutsal meleklerin huzurunda kurtarılan tek bir can için neşe vardır. Kutsal zafer şarkılarıyla ifade edilen bir neşe.